Ayrım 9.
Bu görevi kendin isteyip üstlendin Teğmen. Görevine sarılacak mısın sıkı sıkıya yoksa bırakacak mısın? Senin ruhsal durumunla uğraşamayız. Prickle ayağa kalktı. Sağ olun komutanım. Lancer, kıza gelince diyerek sözlerini sürdürdü. Teğmenim, istersen hızına geç. İstersen kol kanat ger ona. İstersen de evlen. Bunların hiç önemi yok. Buyruk verildiği zaman onu gözünü kırpmadan öldürebildiğin sürece bunların hiç önemi yok. Prickle bezgin bir sesle evet efendim dedi. Sağ olun komutanım. Bunları önceden bilmek daha iyidir. İnan bana öyledir. Şimdi git artık Teğmen. Coral hala bekliyorsa gönder içeri. Teğmen Prickle'ın kapıdan çıkışını izledi Lancer. Coral girdi içeri. O neşeli, dost bakışlı, güler yüzlü Coral gitmiş. Yerine tümüyle değişik, bambaşka bir adam gelmiş gibiydi. Sol kolu askıya alınmıştı. Suratı asıktı. Ekşi bir ifade kaplamıştı yüzünü baştan başa. Gözleri küçücük, cansız bir domuzun gözleri gibi kısılmıştı. Daha önce gelmem gerekirdi albay, dedi Coral. Ama işbirliğine yanaşmamanız yüzünden yapamadım bunu. Lancer, anımsadığıma göre dedi, raporunuza yanıt bekliyordunuz. Bundan çok daha fazlasını bekliyordum. Yetkili bir konuma gelmeme karşı çıktınız. Değersiz olduğumu söylediniz. Siz daha gelmeden çok önceleri bu kasabaya yerleşmiş olduğumu unuttunuz. Ayak dirememe karşın belediye başkanını görevde bıraktınız. O olmasaydı ortalık daha da birbirine girerdi dedi Lancer. Bu bir bakış sorunudur dedi Coral. Ayaklananların başını o adam çekiyor. Lancer saçma dedi. Kendi halinde biri o. Coral sağlam eliyle sağ cebinden kara kaplı bir defter çıkardı. Defteri parmaklarıyla aralayarak benim de haber kaynaklarım olduğunu dedi. Buraya sizden çok daha önce gelmiş olduğumu unutuyorsunuz albay. Belediye başkanı Orda'nın bu topluluktaki her olayla ilişkisi olduğunu bildirmek zorundayım size. Teğmen Thunder'ın öldürüldüğü gece cinayetin işlendiği evdeydi. Teğmen'i öldüren kız dağa kaçtığında onun akrabalarından birine sığındı. Kızın izini oraya kadar sürdüm ama da yakalayamadım. Ne zaman birileri kaçsa Orda'nın bundan haberi oluyor. Üstelik onlara yardım ediyor. Bu küçük paraşütler konusunda bile rolü olduğundan kuşkulanıyorum. Lancer sabırsızlıkla ama bunu kanıtlayamazsınız dedi. Hayır dedi Coral kanıtlayamam. İlkini kesin olarak biliyorum. Bundansa kuşkulanıyorum yalnızca. Belki artık söyleyeceklerime kulak verirsiniz. Ne öneriyorsunuz? Bu öneriler albay salt öneri olmaktan biraz daha ötede. Oradan tutsak alınmalı. Yaşamı da bu topluluğun olay çıkarmamasına bağlı olmalı. Yaşamı tek bir dinamit çubuğundaki basit bir fitil parçasının alevlendirilmesine bağlı olmalı. Elini yeniden cebine soktu Coral. Küçük katlanmış bir kitapçık çıkardı. Kitapçığı tek eliyle sallayarak açtı. Albayın önüne koydu. Merkezin raporuma verdiği yanıt bu efendim. Okuyunca bir takım yetkilerle donatılmış olduğumu anlayacaksınız. Lancer kitapçığa bakıp durgun bir sesle "Benim üstüme çıktınız öyle değil mi?" dedi. Coral'a gözlerinde açık bir hoşnutsuzlukla baktı. Yaralandığınızı duydum. Nasıl oldu bu? Sizin Teğmen'in öldürüldüğü gece benim de yolumu kestiler dedi Coral. Devriyeler kurtardı beni. O gece birkaç kasabalı benim teknemle kaçtı. Şimdi albay, belediye başkanı Orda'nın tutsak alınmasını daha sert biçimde dile getirmeme gerek var mı? Lancer, adam burada zaten kaçmış falan değil ki dedi. Daha nasıl tutuklayacağız onu? O anda uzaklarda bir patlama sesi duyuldu. İkisi de sesin geldiği yöne dönüp baktılar. Coral, işte albay dedi. Görüyorsunuz. Lancer istifini bozmadan öneriniz nedir diye yineledi. Söyledim ya, herhangi bir ayaklanma girişimine karşı Orda'nın yaşamı konmalı ortaya. Yine de ayaklanırlar, biz de Orda'nı kurşuna dizersek ne olacak? O zaman sıra o ufak tefek doktora gelir. Resmi bir konumu yok ama kasabada başkandan sonra onun sözü geçer. Ama resmi bir görevi yok ki o adamın. Halkın güvenini kazanmıştır. Peki onu kurşuna dizdiğimizde ne olacak? O zaman yetki tümüyle elimize geçecek. Ayaklanma bastırılmış olacak. Önderleri öldürdüğümüzde ayaklanma bastırılmış olur. Lancer alaycı bir sesle gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz diye sordu. Böyle olması gerekir. Lancer yavaş yavaş başını salladı. Sonra da nöbetçi diye seslendi. Kapı açıldı. Eşikte bir asker göründü. Çavuş dedi Lancer. Belediye başkanı Orda tutuklanmıştır. Doktor Winter de tutuklanmıştır. Orda'nın başına nöbetçi dik, sonra da Winter'ı getir buraya. Nöbetçi Baş üstüne komutanım dedi. Lancer başını kaldırıp Coral'a baktı. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur dedi. Ne yaptığınızın iyice ayrımında olduğunuzu umarım. 8. bölüm. Küçücük kasabada haber hızla yayıldı. Kapı önlerinde fısıltılarla, kaçamak, anlamlı bakışlarla kulaktan kulağa dolaşıyordu haber. Belediye başkanı tutuklanmış. Sonra da kasabayı ağırbaşlı bir coşku kaplamıştı. Durgun ama yayın bir coşku. İnsanlar birbirleriyle baş başa verip konuşuyor, sonra herkes kendi yoluna ayrılıyordu. Yiyecek almaya gidenler bir an için dükkancıya doğru eğiliyor, karşılıklı bir iki sözcük fısıldaşıyorlardı. Halk kasaba dışına ormanlara gidip dinamit arıyordu. Karda oynarken dinamit bulan çocuklara bile belli yönergelere uyma zorunluluğu getirilmişti. Paketleri açıyorlar, çikolataları yiyorlar, sonra da dinamiti kara gömüp ana babalarına dinamiti gördükleri ve gömdükleri yeri bildiriyorlardı. Kasabanın çok çok uzaklarında bir adam dinamiti alıp kullanım yönergesini okuduğunda "Bakalım çalışacak mı?" dedi kendi kendine. Çubuğu kara dikip fitili yaktı, sonra koşarak uzaklaşıp saymaya başladı. Ama çok hızlı saymıştı. Dinamit patladığında 68'e gelmişti. "Çalışıyor, çalışıyor." diyerek hemen başka dinamit çubuklarını araştırmaya koyuldu. Sanki bir işaret verilmişçesine halk evlerine çekiliyor, kapılar kapanıyor, sokaklar bir anda sessizliğe gömülüyordu. Madende askerler ocağa giren madencileri teker teker tepeden tırnağa araştırıyordu. Askerlerin de sinirleri gerilmişti, kabalaşmışlardı. Madencilerle çok haşin biçimde konuşuyorlardı. Madencilerse onlara donuk gözlerle bakıyorlardı. Ama gözlerinin gerisinde yabanıl bir coşku parıltısı ışıldıyordu. Belediye başkanı konağının konuk odasındaki masanın üzeri temizlenmişti. Belediye başkanı Orda'nın yatak odasına açılan kapının önüne bir nöbetçi dikilmişti. Eni ocağın önünde diz çökmüş, ateşe küçük kömür parçaları yerleştiriyordu. Belediye başkanının kapısına dikilmiş duran nöbetçiye baktı başını kaldırıp. "Ne yapacaksınız ona?" dedi hırçın bir sesle. Asker karşılık vermedi. Dış kapı açıldı. Doktor Winter'ı kolundan tutan bir asker girdi içeri. Doktor Winter'ın ardından kapıyı örttü, kapının yanına dikildi. Doktor Winter, "Merhaba Eni," dedi. "Ekselansları nasıl?" Eni yatak odasını göstererek, "Orada, içeride." "Hasta falan değil ya," dedi Doktor Winter. "Hayır, hasta gibi görünmüyor," dedi Eni. "Bakalım burada olduğunuzu haber verebilecek miyim?" Nöbetçiye yaklaşıp buyururcasına, "Ekselanslarına Doktor Winter'ın geldiğini söyle, anladın mı?" dedi. Nöbetçi ne bir yanıt verdi ne de yerinden kımıldadı. Ama arkasındaki kapı açıldı o anda. Belediye başkanı Orden duruyordu eşikte. Nöbetçiye aldırmaksızın yanından geçip odaya girdi. Nöbetçi bir an için onu odaya sokmayı düşündü ama sonra vazgeçip kapının yanındaki yerine döndü. Orden, "Sağ ol Eni," dedi. "Buralardan çok uzaklaşma, olur mu? Gerek duyabilirim sana." Eni, "Baş üstüne efendim, uzaklaşmam buradan," dedi. "Hanımefendi iyi mi?" "Saçını düzeltiyor. Onu görmek istiyor musun Eni?" "Evet efendim," dedi Eni. Sonra nöbetçinin yanından sürtünürcesine geçip yatak odasına girdi, kapıyı örttü. "Orden, bir isteğin mi var doktor?" dedi. Winter'ın yüzünde iğneleyici bir gülüş belirdi. Omzunun üzerinden muhafızını göstererek, "Şey," dedi, "sanırım tutuklandım. Bu arkadaş getirdi beni buraya." Orden, "Anlaşılan bu kaçınılmazdı," dedi. "Şimdi ne yapacaklar dersin?" İki adam uzun bir süre birbirlerine baktılar. İkisi de birbirinin ne düşündüğünü biliyordu. Sanki uzun zamandır konuşuyormuşçasına sözlerini sürdürdü Orden. "Biliyorsun, istesem de durduramazdım." "Biliyorum," dedi Winter. "Ama onlar bilmiyorlar." Aklından geçen bir düşünceyi anlatmaya başladı sonra. "Çok dakik insanlar," dedi. "Zamanı da geldi artık. Tek bir önderleri, tek bir başları olduğu için bizim de onlar gibi olduğumuzu sanıyorlar. 10 kişinin başı uçurulduğunda sonlarının geleceğini biliyorlar. Ama biz özgür insanlarız. Kaç kişiysek o denli de başımız var. Zor zamanlarda aramızdan mantar gibi önder biter bizim." Orden elini Winter'ın omzuna koydu. "Sağ ol," dedi. "Bunu ben de biliyordum. Ama senden de duymak hoşuma gidiyor. Küçük halkımız yenilmeyecek, öyle değil mi?" Winter'ın yüzünü araştırdı merakla. Doktor, "Hayır, yenilmeyecek," diyerek güvence verdi ona. Gerçekten de dışarıdan gelen yardımla daha da güçlenecekler. Oda bir an için sessizliğe gömüldü. Nöbetçi yavaşça duruşunu değiştirdi. Tüfeği düğmesine çarpıp şakırdadı. "Orden, seninle açık konuşabilirim doktor," dedi. "Sanırım bir daha da konuşma olanağı bulamayacağım." Aklımdan küçük, utanılacak şeyler geçiyor. Öksürerek dimdik duran askere göz attı. Ama askerde konuşulanları işittiğine ilişkin en ufak bir belirti bile yoktu. Ölümümü düşünüyordum. Olayların doğal akışını izleyecek olurlarsa beni öldürmeleri gerekiyor. Sonra da seni öldürmeleri gerekecek. Winter ses çıkarmayınca öyle değil mi diye sordu. Evet, sanırım öyle. Winter yaldızlı koltuklardan birine doğru yürüdü. Tam oturacakken döşemesinin yırtık olduğunu ayrımsadı. Oturacak yeri sanki onaracakmışçasına parmaklarıyla okşadı. Sonra yırtık olduğu için özen göstererek oturdu koltuğa. Orden konuşmasını sürdürdü. Biliyorsun, korkuyorum. Kaçmanın, kurtulmanın yollarını düşünüp durdum. Kaçmayı düşünüyorum, yaşamı bağışlamaları için onlara yalvarmayı düşünüyorum. Bu düşünceden de utanıyorum. Winter başını kaldırıp, ama yapmadım bunu dedi. Hayır, yapmadım. Yapmayacaksın da. Orden duraksadı. Hayır, yapmayacağım. Ama düşündüm yapmayı. Winter yumuşak bir sesle, herkesin bunu düşünmediğini nereden bilebilirsin ki dedi. Benim de bunu düşünmemiş olduğumu nasıl bilebilirsin? Seni tutuklamalarının nedenini çok merak ediyorum dedi Orden. Sanırım seni de öldürmek zorunda kalacaklar. Ben de öyle sanıyorum dedi Winter. Baş parmaklarını birbirinin üzerinde döndürmeye başladı. Parmaklarının dönüşünü izliyordu. Sen de biliyorsun. Orden bir an sustu, sonra biliyorsun doktor dedi. Küçük bir adamım ben. Burası da küçük bir kasaba. Ama küçük insanlarda büyük bir ateşe dönüşebilecek bir kıvırcım olmalı. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Canımı kurtarabilmenin tüm yollarını düşündüm. Sonra bunların hepsi silinip gitti. Şimdi arada sırada bir tür kıvanç duyuyorum. Sanki olduğundan daha büyük, daha iyi bir insanmışım gibi geliyor bana. Ne düşündüm biliyor musun doktor? Düşündüğünü anımsayarak gülümsedi. Okulda Sokrat'ın savunmasını anımsıyor musun? Sokrat'ın sözlerini anımsıyor musun? Belki şöyle diyecek biri bana. Peki Sokrat, seni böyle ölüme sürükleyecek bir yaşam sürmekten utanç duymuyor musun? Bu adama şu yanıtla doğru karşılık verebilirim. İşte orada yanılıyorsun. Bir adamın değeri ne denli az olursa olsun, ölür müyüm, kalır mıyım diye düşünmemelidir o adam. Doğru mu, yanlış mı yaptığını düşünmelidir yalnızca, dedi. Ve Orden durakladığı anımsamaya çalışıyordu. Doktor Winter biraz heyecanlanmış, oturduğu yerde öne doğru eğilmişti. Orden'ın kaldığı yerden devam etti. İyi bir adam gibi mi, yoksa kötü bir adam gibi mi davrandığını düşünmelidir yalnızca. Tam olarak anımsayabileceğini sanmam. Hiç iyi bir öğrenci olmamıştın sen. Suçlamada da beceriksizsin. Orden yavaşça kendi kendine güldü. Bunu da anımsıyorsun ha? Evet dedi Winter coşkuyla. Hem de çok iyi anımsıyorum. Tüm bir dizeyi ya da bir sözcüğü unuturdun hep. Bitirme sınavıydı. Öylesine heyecanlanmıştın ki gömleğinin arkasını pantolonuna sokmayı unutmuştun. Gömleğinin kuyruğu dışarıdaydı. Sana bakıp gülmelerine şaşırmıştın. Orden kendi kendine gülümsedi, elini gelişigüzel arkasına götürdü, gömlek ucunun sarkıp sarpmadığını araştırdı. Ben Sokrat'ım dedi. Okul yönetimini yeriyordum. Nasıl yermiştim onları? Canlarını çıkarmıştım, pancar gibi olmuşlardı. Winter, gülmemek için soluklarını tutmaya çalışıyorlardı da ondan dedi. Gömleğin ucu dışarıdaydı. Belediye başkanı Orden gülmeye başladı. Kaç yıl önceydi, 40 mı? 46. Yatak odasının kapısında duran nöbetçi ses çıkarmaksızın dış kapının yanındaki nöbetçiye doğru yaklaştı. Okulda fısıldaşan çocuklar gibi ağızlarının kıyısından hafif bir sesle konuşmaya başladılar. Ne kadardır nöbettesin? Bütün gece nöbet tuttum. Göz kapaklarım kurşun gibi ağırlaştı. Al benden de o kadar. Dün gelen gemide karından mektup var mıydı? Evet, sana selamı var. Yaralandığını duymuş. Pek mektup yazdığı yok. İyi olduğumu söyle ona. Elbette yazdığımda söylerim. Belediye başkanı başını kaldırdı, tavana bakıp mırıldandı. Anımsayabilecek miyim bakalım? Nasıldı sonrası? Winter anımsattı ona. Ve şimdi ey, Orden yumuşak bir sesle, ve şimdi ey beni cezaya çarptıranlar dedi. Bu arada Albay Lancer sessiz sedasız odaya girdi, nöbetçiler dikildiler, Orden'ın konuşmasını duyan albay durup dinlemeye başladı. Orden tavana bakıyordu. Tarihin derinliklerinden gelen sözcükleri anımsama çabasına kendini iyice kaptırmış gibiydi. Ve şimdi ey beni cezaya çarptıranlar dedi. Size gelecekte olanları söylemek isterim. Çünkü ölmek üzereyim. Ve Ölüm gelip kapıyı çaldığında insanlar geleceği görme gücüne ulaşırlar. Beni öldürecek olan sizlere şunu söylerim ki, ölümümden çok geçmeden, ölümümden... Winter ayağa kalkıp ayrılmak dedi. Ordan adama baktı. Ne? Winter, buradaki sözlük ayrılmak olacak, ölüm değil. Daha önce de aynı yanlışı yapmıştın dedi. Bu yanlışı 46 yıl önce de yapmıştın. Hayır, ölümdü o sözcük, ölümdü. Ordan çevresine bakınca Albay Lancer'ın kendisini izlediğini gördü. Ölüm değil miydi oradaki sözcük diye sordu. Albay Lancer, ayrılık dedi. Ayrılmadan hemen sonra olacak. Doktor Winter ayak duruyordu. Gördün mü dedi. İkiye karşı bir kaldın işte. Kullanman gereken sözcük ayrılıktı. Aynı yanlışı daha önce de yapmıştın. Ordan bomboş ileriye bakıyordu. Gözleri belliğine gömülmüş, başka hiçbir şeyi görmüyordu. Sözlerini sürdürdü. Beni öldürecek olan sizlere şunu söylerim ki, ayrılmamdan hemen sonra bana verdiğiniz cezadan daha ağır bir cezaya çarpılacaksınız siz. Winter yüreklendirici biçimde başını sallıyordu. Albay Lancer da başını sallamaya başlamıştı. Sanki Ordan'ın anımsamasına yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Ordan sözlerini sürdürdü. Beni öldürmekle yaşamanızın hesabını vermekten, sizi suçlayandan kurtulacağınızı umuyorsunuz. Temel Prickle heyecanla odaya girdi. Albay Lancer diye bağırdı. Albay Lancer şşt dedi. Elini uzatıp Temel'i susturdu. Ordan yumuşak bir sesle devam ediyordu. Ama hiç de umduğunuz gibi olmayacak. Tam tersine. Sesi gürleşiyordu giderek. Çünkü bugün sizi suçlayanlardan daha çok insan suçlayacak sizi. Söyle veriyormuşçasına eliyle bir hareket yaptı. Şimdiye değin ayaklanmalarına engel olduğum insanlar çıkacak karşınıza. Daha genç oldukları için daha acımasız olacaklardır size karşı. Siz de daha çok yükseneceksiniz onlardan. Kaşlarını çattı Ordan. Anımsamaya çalışıyordu. Temel Prickle, Albay Lancer dedi. Üzerinde dinamit olan bir takım adamlar yakaladık. Lancer, şşt dedi. Ordan devam etti. İnsanları öldürmekle sürdüğünüz kötü yaşamın kınanmasına engel olacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kaşlarını çattı, düşündü, tavana baktı. Sıkıntıyla gülümseyerek, ancak bu kadarını hatırlayabiliyorum dedi. Unutmuşum gerisini. Doktor Winter, 46 yıl sonra bu kadarı da çok iyi. Üstelik 46 yıl önce de pek beceremiyordum bu işi dedi. Temel Prickle araya girdi. Adamların üzerinde dinamit var Albay Lancer. Tutukladınız mı onları? Evet komutanım, Yüzbaşı Loft'a söyle, adamların başına nöbetçi diksin dedi Lancer. Kendine yeniden çekidüzen verdi. Odanın ortasına doğru yürüdü. Ordan, bütün bunların sona ermesi gerek artık dedi. Belediye başkanı umutsuzca gülümseyerek baktı albaya. Sona erdirilemiyor efendim. Albay Lancer sert bir sesle, halkınızın uysal davranmasına karşılık sizi tutukladım dedi. Benim emirlerim bunlar. Ama bir işe yaramayacaktır bu dedi Ordan. Yalnızca anlamıyorsunuz. Halka engel olmaya kalkıştığımda yollarına bensiz devam ederler. Ne düşündüğünüzü açıkça söyleyin bana, dedi Lancer. Halk, tek bir dinamit fitilini bile ateşlediklerinde kurşuna dizileceğinizi bilse ne yapar? Belediye başkanı ne yapacağını kestiremeden Doktor Winter'a baktı. O arada yatak odasının kapısı açıldı, hanımefendi çıktı odadan. Elinde belediye başkanının görev zincirini taşıyordu. Bunu unutmuşsun, dedi kadın. Ordan, ne? Dedi. Ha evet. Sonra başını öne doğru eğdi. Hanımefendi zinciri adamın başından geçirip boynuna taktı. Ordan, teşekkür ederim canım dedi. Hanımefendi yakınıp duruyordu. Hep unutuyorsun bunu. Her zaman unutuyorsun. Belediye başkanı zincirin ucuna elini alıp baktı. Üzerine belediye başkanlığını simgeleyen biçimlerin oyulduğu altın bir madalyon. Lancer bastırarak sordu. Ne yaparlar? Bilmiyorum dedi belediye başkanı. Ancak sanırım fitili ateşlerler. Ya ateşlememelerini isterseniz onlardan? Winter, albay dedi. Bu sabah küçük bir çocuk gördüm. Kardan adam yapıyordu. Sizin 3 yetişkin askeriniz de çocuğun yaptığı kardan adamın önderinizin karikatürüne benzememesi için durmuş bakıyorlardı. Askerler kardan adamı yok etmeden önce çocuk onu önderinize benzetmeyi başarmıştı. Lancer doktorun söylediklerine kulak asmadı. Onlardan bunu yapmamalarını isteseniz ne olur diye yineledi sorusunu. Ordan yarı uyur gibiydi. Gözleri kapanmıştı, düşünmeye çalışıyordu. Çok yürekli bir adam değilim ben efendim dedi. Yine de fitili ateşleyeceklerdir sanırım. Zorluk çekerek konuşuyor gibiydi. Umarım ateşleyeceklerdir ama bunu yapmamalarını istersem onlardan çok üzülürler. Hanımefendi, bütün bunların anlamı nedir diye sordu. Biraz susar mısın canım dedi belediye başkanı. Lancer, fitili ateşleyeceklerini mi düşünüyorsunuz diye üsteledi. Belediye başkanı övünç dolu bir sesle konuşmaya başladı. Evet, ateşleyeceklerdir fitili. Yaşamakla ölmek arasında bir seçim yapamıyorum. Gördüğünüz gibi efendim ama bunu nasıl yapabileceğimi seçebilirim. Onlara savaşmamalarını söylersem çok üzülürler. Ama savaşmayı da sürdürürler. Onlara savaşmalarını söylersem çok sevinirler. Çok yürekli biri olmayan ben de onlara biraz daha yüreklilik kazandırmış olurum. Özür dilercesine gülümsedi. Görüyorsunuz ne kolay bunu yapmak. Nasıl olsa benim için sonuç değişmiyor çünkü. Lancer, evet deseniz de onlara hayır dediğinizi söyleyebiliriz dedi. Yaşamanızı bağışlamamız için ayaklarımıza kapandığınızı söyleyebiliriz onlara. Winter öfkeyle araya girdi. Gerçeği öğreneceklerdir. Hiçbir şeyi saklayamazsınız onlardan. Adamlarınızdan biri kendini yitirip sinekler sinek kağıdını ele geçirdiler demiş. Şimdi bütün ulus bu sözleri biliyor. Şarkı bile yapmışlar bu sözden. Sinekler sinek kağıdını ele geçirdi. Hiçbir şeyi gizleyemezsiniz albayım. Madenin bulunduğu yönden keskin bir düdük sesi duyuldu. Birdenbire bir esinti pencerelerdeki kuru karı sürükleyip götürdü. Ordun parmaklarını altın madalyonun üzerinde gezdirdi. Dingin bir sesle, görüyorsunuz efendim, hiçbir şey değiştiremez bunu. Yok edileceksiniz, sürülüp atılacaksınız buralardan. Sesi çok yumuşaktı. Halk tutsak olmaktan hoşlanmıyor efendim. Bu nedenle de tutsak edilemeyecekler. Özgür insanlar savaş başlatamaz ama bir kez başladığında da yenik bile olsalar savaşabilirler. Bir önderi izleyen sürü gibi insanlarsa bunu yapamaz. İşte bunun için sürü insanları küçük çatışmaları kazanır. Büyük savaşları kazanan ise özgür insanlardır. Bunun böyle olduğunu siz de göreceksiniz efendim. Lancer dimdik duruyordu, kaskatı kesilmişti. Emirlerim çok açık. Verdiğim süre saat 11'de doluyor. Elimde tutsaklar var. Eğer şiddete başvurulacak olursa tutsaklar öldürülecektir. Doktor Winter albaya dönerek bir işe yaramayacağını bilseniz de emirleri yerine getirir misiniz diye sordu. Lancer'ın yüzünde en küçük bir kıpırtı bile yoktu. Ne olursa olsun emirlerimi uygulatacağım. Ama yapacağınız bir bildirinin birçok insanın yaşamını kurtaracağına inanıyorum efendim. Hanımefendi, tüm bu saçmalıkların ne olduğunu bana anlatsanıza diye sızlandı. Bir sürü saçmalık işte canım. Ama belediye başkanı tutuklayamazlar diye açıklama yaptı kadın. Ordun karısına gülümseyerek baktı. Hayır dedi. Belediye başkanı tutuklayamazlar. Belediye başkanı özgür insanların kafalarında yaşayan bir fikirdir. O tutuklanamaz. Uzaktan bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın yankısı tepeleri çarpıp geri döndü. Kömür madeninde tiz, keskin bir sesle uyarı düdüğü öttü. Ordun bir an için taş gibi oldu, sonra gülümsedi. Bu kez daha yakın, daha güçlü bir ikinci patlama oldu. Sesi dağlarda yankılana yankılana uzaklaştı. Ordun saatine baktı, sonra saatinin zincirini çıkarıp Doktor Winter'ın avucuna koydu. Sinekler ne yapmıştı diye sordu. Sinekler sinek kağıdını ele geçirdiler diye karşılık verdi Winter. Ordun en iyi diye seslendi. Yatak odasının kapısı anında açılıverdi. Belediye başkanı konuşulanları dinliyordun öyle mi dedi. Eni sıkılmış gibiydi. Evet efendim. Çok daha yakınlarda bir patlama oldu. Bir takım tahtaların parçalanmasına, camların kırılmasına benzeyen sesler duyuldu. Nöbetçilerin arkasındaki kapı dışarıdan büyük bir esinti vurmuş gibi kendiliğinden açıldı. Ordun, en iyi dedi, sana gerek duyduğu sürece hanımefendinin yanından ayrılma. Onu yalnız bırakma. Sonra kollarını uzatıp hanımefendiyi kucakladı, kadını alnından öptü. Yavaş yavaş yürüyerek Temel Prickle'ın durduğu kapıya doğru ilerledi. Kapının eşiğinde durup Doktor Winter'a döndü. Kriton dedi sevecen bir sesle. Asklepios'a. Kriton Sokrat'ın yandaşlarından dostlarından biri. Asklepios, Koranis ile Apollo'nun oğlu, hekimlik tanrısı. Çevirinin notu. Bir horoz borçluyum. Borcumu ödemeyi unutmazsın değil mi? Winter yanıt vermeden önce bir an için gözlerini kapadı. Borcun ödenecektir. Ordun kendi kendine gülümsedi. Bak bunu iyi anımsadın işte, unutmamışım. Elini Prackle'ın koluna koydu, Teğmen ürkerek geri çekildi. Winter ağır ağır başını salladı. Evet, unutmamışsın. Borcun ödenecektir. Kitabın sonu 11 Ekim 1999.